yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, iyi haftalar diliyoruz hepinize. Yeni bir hafta, yeni bir Hayatın Sesleri programında işte yine sizlerle birlikteyiz. Yeni bir hafta, yeni bir umut demek, umutlarınızın gerçeğe dönüşeceği bir hafta olmasını diliyoruz bu haftanın sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı, Şule Çankaya, kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Nuri Göktaş'la birlikte. Spikeriniz ben Nilgün Doruk, saat 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Her zaman olduğu gibi sizleri de bekliyoruz programımıza. Sevgili dinleyicilerimiz, geçtiğimiz hafta boyunca zenginliğin sizce ne anlama geldiğini sormuştuk. Bize ulaşan cevapların çoğunda zenginliğin sağlıklı yaşamak olduğu söyleniyordu. Evet, sağlıklı olmak İnsan mutluluğunun en önemli ögelerinden biri. Ama sağlık, genel düşüncenin aksine kendiliğinden var olan bir durum değil. Sağlığımızı korumak ya da kaybettiğimiz sağlığımızı geri kazanmak için bütün görev doktorlara da düşmüyor. Sağlıklı olma yolunda en büyük çabayı bizim göstermemiz gerekiyor. Sağlıklı bir yaşam için alınması gereken önlemlerin pek çoğu günlük yaşamımızda uygulamamız gereken küçük ve kolay çabalardan oluşuyor. Nerede olursa olsun günlük yaşamı düzenleyen bazı temel kuralların bilinerek uygulanması hem sağlığımızı korumamızı sağlıyor hem de diğer bireylerle paylaştığımız yaşamı kolaylaştırıyor. Peki siz sevgili dinleyicilerimiz sağlığınızı nasıl koruyorsunuz? Sizin sağlığınız nasıl bu aralar? Sağlığınızı korumak için neler yapıyorsunuz? Bu hafta sağlığımızla ilgilenelim dedik ve dinleyicilerimize de sormaya karar verdik. Siz sağlığınızı korumak için ne yapıyorsunuz? Sağlığı korumanın en iyi yolu nedir sizce? Arayın ya da yazın cevaplarınızı merakla bekliyoruz. Yarışmamıza katılmış olun böylece. Cuma günü çekeceğimiz kurada neden armağan kazanan o dinleyicimiz siz olmayasınız diyoruz. Evet, telefon numaralarımızı veriyorum. Çalmaya başladılar bile telefonlarımız. Sizler biliyorsunuz, yakından takip ediyorsunuz ama 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz yarışmamıza katılabilmek için. Elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri diye Facebook, Twitter ve Instagram'da aradığınızda bizlere ulaşmanız, yarışmamıza katılmanız mümkün. Ve şimdi Hayatın Sesleri'nin ilk müziğini dinliyoruz. Sizler müziğimizi dinlerken bizler de konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Usta terzi dar kumaştan bol gömlek diker. Doğru tartan esnaf rahat huzurlu gezer. Eğrinin ve doğrunun hesabı mahşerde. Dünyada biraz huzur her şeye bedel. Sağlığın nasıl gülüm sen ondan haber ver. İlaç neye yarar vade gelmişse eğer. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
Hans senin, hamam senin, konaklar senin. Tarla senin, çiftlik senin, bağ bostan senin. Diyelim ki dünya malı tümünden senin. Ağız tadıyla yersen bir şeye benzer. Sağlığın nasıl gülüm, sen ondan haber ver. İlaç neye yarar, bade gelmişse eğer. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
Barış der biraz tuzum, ekmeğim olsa. Buz gibi pınar suyundan bir testim olsa. Bir de şöyle püfür püfür bir çınar gölgesi. Kaç kula nasip olur ki keyfin böylesi. Bir lokma ye, bir yudum iç, bir oh çekiver. İlaç neye yarar, bade gelmişse eğer. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
Evet, Barış Manço'yu dinledik. Kendisini de saygı ve rahmetle anmış olduk. Böylece sevgili dinleyicilerimiz, sizler Barış Manço'yu dinlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza aldık. Klinik psikoloji profesörü, Profesör Doktor Sayın Nilhan Sezgin bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün çok önemli bir konudan söz edeceğiz. En az fiziksel sağlığımız kadar önemli olan ruh sağlığından söz edeceğiz. Çünkü insanın kendisi ve çevresiyle uyum ve denge içinde olması herhalde ruh sağlığı, değil mi? Başka nasıl tanımlayabiliriz? Ruh sağlığı nedir? Niye değişir bu kadar?
Evet, ruh sağlığı söz konusu olduğunda aslında çok farklı değişkenler işin içine giriyor. Sizin de değindiğiniz gibi kişinin bireysel olarak öznel mutluluğu, kendini iyi hissetmesi en önemli değişkenlerden bir tanesi. Ancak kişi kendini iyi hissedecek diye toplumla da ters düşmek durumunda olmamalı. Hı hı. İki boyutta dengeyi getirmek çok çok önemli oluyor ruhsal sağlık söz konusu olduğunda.
Şimdi tabii öfke, kızgınlıklar, korkular, sevinçler gibi olumlu ve olumsuz pek çok davranış yaşıyoruz. Tabii bunların hiçbirinin içe atılmaması gerekiyor belki de ruh sağlığımızı koruyabilmemiz açısından. Başka ne tür önlemlerle koruyabiliriz acaba ruh sağlığımızı?
Şimdi tabii ruh sağlığının korunması için kişinin ihtiyaçlarıyla çevrenin kişiye verdiği cevaplar veya sağladığı olanakların yine bir dengede olmasının çok büyük bir etkisi
işte
söz konusu.
O dengeyi sağlayabilmek çok önemli. O dengeyi nasıl sağlayabileceğiz acaba? Çünkü mutluluklar, mutsuzluklar, evet, her şey yanı başımızda. Hepsini yaşıyoruz.
Tabii şimdi çevrenin bize olan baskısı nedeniyle bizim ihtiyaçlarımız giderilemeyebiliyor. Önemli olan kişinin neye ihtiyacı olduğunu fark edip hangisine kadar gideriliyor? Giderilmediği zaman kendine düşen ne var? Kendisi neleri değiştirerek bunları sağlama yoluna gidebilir? Bu çok çok önemli konulardan bir tanesi oluyor. Çünkü genellikle ruh sağlığının bozulmasının en büyük nedenlerinden biri kişinin kendi ihtiyaçlarına sahip çıkmayıp onlar giderilmediği için kendi dışındaki koşulları, dışarıyı, çevreyi, annesini, başkaları babasını, evet, hayır, onları suçlamak, onların yeterince vermediğini iddia etmek oluyor.
Hı hı, evet.
Şimdi böyle bir şey durum söz konusu olduğunda kişi sürekli olarak sorumluluğu dışarı veriyor. Dışarıda hı hı. görüyor.
Evet.
Kendisi sorumluluğu çok daha az üstleniyor ve bir kısır döngünün içine girmeye başlıyor. Bu kısır döngü içerisinde hep problem odaklı düşünüyor.
Peki bu söylediğinizi ergenler üzerinden daha rahat açıklayabilir miyiz acaba? Çünkü gençlerin isteklerinin yerine getirilmemesi, onların isteklerinin yapılmaması belki onları bu tür durumlara itiyor. Bir etken sebep arıyorlar ve aileyi suçlayıcı bulabiliyorlar.
Aslında sadece ergenler değil, hepimiz yapıyoruz bunu. Hı-hı. Çocukken belki çok daha az oluyor. Ergenlikte dediğiniz gibi en tepe noktaya varıyor. Hı hı. Ama yetişkin insanlar olarak da biz bunu çok yapıyoruz.
Peki
hiçbir şey yönelik düşünüyoruz.
Ruh sağlığı bozukluğu daha çok ne zaman ortaya çıkıyor? Hangi yaş grubunda?
Tabii ruh sağlığı bozukluğu dendiği zaman değişik sınıflama sistemleri var. Hani kişinin uyumunu bozan davranışlar, uyumsuz davranması çocuklukta da ortaya çıkabiliyor. Adolesanda da, ergenlikte hı hı. de çıkabiliyor, yetişkinlikte de çıkabiliyor. O bozukluğun o ruhsal derecesine göre veya sınıflamaya göre farklı farklı olabiliyor. Ama biz insanoğlu olarak her dönemde bu uyumsuzluğa açığız. Çünkü düşünün, sizin ihtiyaçlarınızla çevrenin ona cevap vermesi her zaman dengede olmak zorunda değil.
Hı hı. O zaman bireyin yapması gerekenler var.
Evet. Bireye yani tabii ki dışarıyı değiştirmektense, dışarıyla uğraşmaktansa kişinin kendisinin nelere sahip olup olmadığının farkındalığını kazanması, kendisi için ne gibi değişiklikler yapabilir, kendi içerisinde neleri nasıl farklılaştırabilir, bakış açılarını nasıl değiştirebilir, ona göre güç kişinin yine kendi içinde oluyor. Çünkü kendi kendini düzeltmesi veya kendi kendiyle uğraşması, kendisi için bir şeyler yapması dışarıyı düzeltmek, değiştirmekten çok daha kolay.
Kolay. Seven ve sevilen olmak önemli aslında herhalde.
Hepimizin tabii sevgiye hı-hı. ihtiyacı var. Ama bir taraftan bir sevgi gelmiyor diye o sevgisizliği üzerinde durup onu odak noktası yapıp kişinin yaşamının bütününü o sevgisizlik açısından ele alması, değerlendirmesi kişinin sürekli mutsuz olmasını getirecektir. Hı hı. Oysa ki düşünün, bir kişiyi yapan pek çok değişken var. Pek çok farklı yönümüz var bizim. Bir tarafta olan aksaklığı bütüne genellediği zaman kapkara bir tablo çıkıyor.
Ruh sağlığı bozukluğu da böyle ortaya çıkıyor, evet, galiba değil evet. mi? O bütüne bakmıyoruz da o içinden bir tanesini
genellikle,
çekiyoruz.
Genellikle yine ruh sağlığında en büyük değişkenlerden bir tanesi kişinin zihinsel yapısı oluyor. Zihinsel olarak bir olay olduğu zaman aslında olayın herhangi bir anlamı yoktur. Olay nötrdür.
Hı hı.
Ama ona anlam veren, onu anlamlandıran, onu iyi, kötü, beni doyuruyor, doyurmuyor gibi değerlendirmeye sokan kişinin kendisidir.
Evet.
Bu çarpıtılmış şemalar dediğimiz şeyler vardır bizim. Eğer kişi olan olayı kendisinde çok daha eskiden olmuş olan o andaki bir takım isteklerinin, ihtiyaçlarının doyuma ulaşmaması nedeniyle takılıp kaldığı noktalara bakıp o çerçeveden, o perspektif içerisinde değerlendiriyorsa öyle bir anlam verir ve o kişi için olumsuz bir şeye dönüşebilir çok rahatlıkla. Hı
hı. Evet. Şimdi çalışmak ve üretken olmak da ruh sağlığıyla çok yakından ilgili herhalde, değil mi? Daha az rastlanıyor çalışkan ve üretken insanlarda diyebilir miyiz?
Valla o tabii o tartışma götürebilir. Hı hı. Çalışıp üretirken içinde bulunduğu ortam çok da önemli. Eğer çok aşırı rekabetçi bir ortam içerisindeyse, ürettiği şeyler konusunda istediği noktaya gelemiyorsa, başarı bir stres unsuru oluyorsa, o zaman o kişiyi yıpratacak tarafa kayması mümkün. Ama tabii bir insanın boş boş oturup hiçbir şey üretmeden, çalışmadan, sadece kendini veya çevresini dinleyerek yaşamına anlam verdiği durumlarda ruhsal patolojiye veya ruhsal bozukluğa, rahatsızlığa kayma potansiyeli çok daha fazla oluyor.
Evet.
Hani ışıldayan demir pas tutmaz derler.
Hı-hı.
En azından ilgisi, dikkati kendinden dışarı doğru dönecektir.
Evet.
Hele ki bu çalışmanın sonucunda bir ürün elde ediyorsa, tabii ki o en büyük yaşam armağanlarından biri olarak kişinin eline verilen bir şey oluyor.
Şimdi topluma baktığımızda genelde bir ruh sağlığı bozukluğunun arttığını görüyoruz. Bunu neye bağlıyorsunuz, bu artışı? Bununla ilgili ya da araştırmalar var mı?
Şimdi tabii toplumsal ruh sağlığının zaman içerisinde artmış gibi görülmesi mi, gerçekten bozukluğun artması mı, bu da yine çok tartışma, hı hı, götüren konulardan bir tanesi. Çünkü belki daha önce, ne bileyim, sanayi devriminden önce insanların en temel ihtiyaçları hayatta kalmaktı, işte üretim yapmaktı, kendini doyurmaktı, para kazanmaktı gibi konular. Öyle bir durumda ruh sağlığıyla ilgilenilmiyordu. Toplumların refah düzeyi arttıkça bireysel mutluluk, kişinin doyumlu yaşaması gibi çok daha farklı değişkenler ön plana çıkıyor ve o konularda araştırma yapılıyor.
Hmm.
Araştırma yapıldıkça veya verilen hizmet arttıkça tabii ki o alanda sanki daha bir artış varmış gibi görülebilir. Bir görüş bunu söylüyor.
Hı hı.
Diğer taraftan baktığımızda evet, yaşam kolaylaşıyor. İnsana yerine pek çok makinalar işleri yapabiliyor. Zaman çok hızlanıyor. Yani düşünün, bir 10 yıl öncesine göre içinde bulunduğumuz zaman diliminde yaptığımız işlerin sayısı, çeşitliliği, en azından bir cep telefonunu düşünün. Bir cep telefonu olduğu zaman sürekli siz dış dünyayla ilişki halindesiniz.
Evet.
Sürekli birilerinin ihtiyaçlarına cevap vermek zorunluluğunu hissediyorsunuz. Böyle bir baskı biniyor. Bütün bunlar yaşamı kolaylaştırıyor gibi görünse de bir taraftan insanın doğasına aykırı bir takım tempoları da yaşamın içerisine koyuyor.
Hı hı, evet.
Bunlar girdikçe kişi ihtiyaçlarını çevreden gelenlere göre ayarlamak durumunda kalıyor. Belki diyebiliriz, hani teknolojinin bu kadar çılgın bir şekilde artması, aynı anda 5-6 yerden birden uyarıcıya maruz kalmak bedensel olarak, zihinsel olarak da kişiyi yoruyor. Bütün bunların hepsinin birer stres faktörü olması söz konusu insanın üstünde.
Evet.
Ve yine biliyoruz ki bilimsel araştırmalardan, stres faktörü ne kadar artıyorsa aynen fiziksel bedenin bağışıklık sisteminin düşmesi gibi ruhsal olarak da kişinin kendisiyle bir arada bulunması, ne istediğini belirlemesi de zorlaşıyor, güçleşiyor.
Evet, şimdi yayına girmeden önce de konuştuk. Dışarıda inanılmaz güzel bir hava var bugün,
evet,
Ankara'da. Sanıyorum Türkiye'nin genelinde de böyle, yurt dışında şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimizin bulundukları yerlerde hava nasıl bilmiyorum ama havanın bile ruh sağlığımızla ilgisi var. Çünkü bugün mutluluk veren bir hava vardı insanlara.
Tabii, yani bütün bunlar araştırmalarla da saptanmış durumdadır. Fizyolojik olarak da insan bedeni aydınlığa karşı çok daha duyarlı.
Evet.
Işık, hı hı, güneş ışığı veya aydınlık insanın kendisini çok daha iyi hissetmesine neden oluyor.
Evet.
O nedenle işte bahar geldiğinde sadece doğanın uyanması değil, o ışıkla, aydınlıkla güneşin enerjisiyle birlikte kişinin de yeniden yenilenmesi söz konusu oluyor. Zaten yine araştırmaların vurguladığı, özellikle güneş ışığının çok sık olmadığı kuzey kış mevsimlerinde, kuzey ülkelerde depresyon olaylarının çok daha artmış olması oluyor. Yine yani kendinizden düşünün, sürekli gri bir ortamda bulunuyorsanız, gün ışığını göremiyorsanız, hakikaten insanın o yaşama sevincinde bir azalma söz konusu oluyor. Fizyolojik olarak da bir çökkünlük geliyor onun üstüne. Onun üstüne duygusal çökkünlük geliyor ve bir şekilde kişi kendini iyi hissetmiyor.
Evet. Şimdi tabii beden ve ruh sağlığı arasında da çok önemli ilişki var değil mi? Beden sağlığımız iyiyse ruh sağlığımız da ona paralel olarak iyi gidiyor.
Evet. Zaten hani sadece ruhsal rahatsızlık, ruhsal bozukluk demek ne kadar doğru? Bunlar tamamen, hani bizde bir terim, deyim vardır. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan derler. İnsanın ruh, beden ve zihin bütünlüğü çok çok önemlidir. Bir tarafta olan, bu değişkenlerden birinde olan aksaklık çok rahatlıkla diğer sistemleri de etkiler. Bedende olan rahatsızlık ruhsal olarak rahatsızlığa neden olabildiği gibi, ruhsal olarak bir mutsuzluğu, çökkünlüğü olan kişinin bedensel olarak bağışıklık sisteminin de çöktüğünü biliyoruz.
Evet. Şimdi hani bazı hastalıklar vardır ki belirtileri çok barizdir. Ama ruh sağlığının bozulduğunun işareti nedir? Biz onu nasıl anlarız acaba? İşte her öfke ve kızgınlık anı yaşadığımızda benim ruh sağlığım bozuk diyebilir miyiz?
Diyemeyiz. Yok, hayır. Tabii. Yani insanoğlunun doğasında olan engellenme durumunda kendini iyi hissetmemesidir. Bu kendini iyi hissetmeme duygusu üzüntü olarak çıkabilir, kırgınlık olarak çıkabilir, öfke olarak çıkabilir, endişe olarak çıkabilir. Yaşam içerisinde bunlar normal karşılaştığımız duygulardır. Ne zaman bütün bunlara bir ruh sağlığı bozukluğu tırnak içerisinde adı koymalıyız? Kişinin günlük yaşamını idame ettirmesini, sürdürmesini engelliyorsa, kişi öfkesi nedeniyle günlük hayatında zorluk çekiyorsa, kişi depresyonu, üzüntüsü nedeniyle günlük işlerini sürdüremiyorsa, en önemli dikkat edeceğimiz konulardan bir tanesi bu olmalıdır. Günlük yaşama engel oluyorsa eğer.
Evet. Şimdi tabii önce bireyin yapması gerekenlerden söz ettik ama kendi yapamadığı durumlarda bunları da fark ettiğinde bir uzmana başvurması gerekiyor herhalde.
Tabii ki mutlaka.
Ondan sonraki süreç nasıl bir süreç olacaktır?
Uzmana başvurduktan sonra kişinin içinde bulunduğu o ruhsal engellenme durumu hangi düzeyde, ona göre değişik önlemler alınmak zorunda.
Evet.
Yani genellikle sağlık kuruluşlarına başvuruluyor. Sağlık kuruluşuna başvurulmasının şöyle bir iyi tarafı var. Demin bahsettiğimiz gibi zihin, beden ve ruh veya duygu bütünlüğü içerisinde bazı fiziksel bozuklukların ruhsal belirtileri olabiliyor. Örneğin bir kişi kendini depresyonda hissedebilir. Bütün yaşamı etkileniyordur, hiçbir şey yapmak istemiyordur. Ama bu kişinin ilk önce bir ayrıntılı fizik tetkikinin yapılması gerekir.
Evet.
Çünkü biliyoruz ki tiroidin az çalışması örneğin depresyonla çok benzer bulgular veriyor. Bunların ekarte edilmesi
gerginlik
lazım.
Gerginlik, öfke, kızgınlık.
Gerginlik, öfke de aynı şekilde hormonal bozukluklarla ilgili olarak karşılaşabileceğimiz şeyler. Yine aynı şekilde belirli kanser türlerinde, özellikle karaciğerle olan mesela bir kanser bozukluğunda kişinin bayağı ağır psikolojik bozukluğu varmış gibi bir tablo vermesi söz konusu olabiliyor.
Evet, tabii hobiler de bu anlamda çok büyük önem kazanıyor. Ruh sağlığındaki önemi büyük. Bireylerin ruh sağlığının yerinde olması çok önemli ki bu da toplumu etkiliyor gerçekten,
evet.
Değil mi?
Evet, zaten yani biz tek tek birey olarak kendimizi ayrı zannediyoruz. Ancak toplum içerisindeki veya insaniyet içerisindeki yerimize baktığımızda, hı hı, aynen bir bedendeki hücreler gibiyiz.
Evet.
Bir yerdeki hücre grubu veya hücrede bir bozulma olduğu zaman bedenin bütünlüğüne yansıması söz konusu. Aynı şekilde bedenin bütünlüğünde olan daha sağaltıcı bir takım hareketlerin devreye girmesi hücrenin düzelmesine de yardımcı olabiliyor.
Evet.
Onun için yani insan olarak içinde yaşadığımız toplumun veya insaniyetin böyle bir parçası olduğumuzu da hatırda tutmakta yarar var.
Fayda var. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz gülen bireyler olsun, gülen toplum olsun diyoruz. Sağlıklı günler dileyerek size çok teşekkür, evet, edelim. Bugünkü konuğumuz olduğunuz için,
ben
aydınlatıcı bilgilerinizden dolayı
sağ olun,
var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Sayın Nilhan Sezgin de konuğumuz, klinik psikoloji profesörü. Kendisine teşekkürlerimizle uğurlarken hayatın seslerine devam ediyoruz.
En büyük mutluluk sağlıklı bir yaşamsa, böyle geçen günlerimiz bizlere kalan kârsa, kazansak da kaybetsek de sonuç değişmiyorsa, sağlık olsun, sağlık olsun. Kazansak da kaybetsek de sonuç değişmiyorsa, sağlık olsun, sağlık olsun. Fala inanmayın ama falsız kalmayın, gününüzü yaşayın, yarını unutmayın. İşin sırrı dengede, bazen bozulursa da sağlık olsun, siz bozulmayın. İşin sırrı dengede, bazen bozulursa da sağlık olsun, siz bozulmayın. Sağlıklı beyinlerde korkulara yer yoktur. Korkular bencilliği, haksızlığı doğurur. Yemenin azı karar, çoğu zarar diyorlar. Aç kalsak da patlasak da sağlık olsun, aç kalsak da patlasak da sağlık olsun. Sağlık olsun, sağlık olsun.
Türkiye'de saatlerimiz 15.33'ü gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri ve şimdi Almanya'ya uzanıyoruz. Telefon hattımızda sevgili Cem Dalaman var. Merhabalar, Türkiye'den selamlar, sevgiler.
Merhabalar, Berlin'den de selam ve sevgiler Nilgün Doruk.
Teşekkür ediyoruz. Evet, 8 Mart dün Dünya Kadınlar Günü'ydü. Bu kapsamda Almanya'da kadınların üst düzey yönetici olabilmesi için öngörülen %30'luk bir kota yasası vardı. Bununla ilgili de çok büyük tartışmalar vardı. Biz bu tartışmalarla ilgili son bilgileri sizden almak istiyoruz. Neler aktaracaksınız?
Evet, 8 Mart dün pazara rastlamasına rağmen bu siyasi tartışma bugüne damgasını vurdu. Alman toplumunda kadınların daha fazla üst düzey pozisyonlara gelebilmesi konusu. Esasında Almanya, sizler de takip ediyorsunuzdur, kadın erkek eşitliği konusunda çok iddialı bir ülke. Eşitlik anayasa tarafından güvence altına alınmış durumda. Aynı şekilde çalışma koşulları, ücretlendirme de kadın ve erkekler arasında ayrımcılık yasak. Ancak kağıttaki eşitlik iş ve akademik yaşamın üst düzey pozisyonlarına pek yansımıyor. Almanya'nın en büyük sendikasının verilerine göre Almanya'da kadınlar aynı işi yapmalarına rağmen erkeklerden ortalama %22 oranında daha az maaş alıyorlar. Bir de Avrupa Birliği genelinde kadınların daha az para kazandığı ülkeler sıralamasında inanması çok zor ama sondan ikinci durumunda Almanya. Üst düzey pozisyonlardaki kadınların oranı da erkeklere oranla çok daha düşük. Alman kadınlar iş yaşamında tepe noktalarda zor yer buluyor. 2013 yılı rakamlarına göre, 2014'ün rakamları yok daha elimizde, Alman borsası DAX'ta işlem gören ülkenin en büyük 30 şirketinde çalışan kadınların, üst düzey olarak çalışan kadınların oranı %5-5,5-6 civarında. Yani akademisyen kadınların oranının %60'larda olduğu bir ülke Almanya ve böyle bir toplumda kadınların daha fazla üst düzey pozisyonlara gelememesi şimdiye kadar gerçekten büyük sorundu. Ve federal hükümet 8 Mart Kadınlar Dünya Kadınlar Günü kapsamında yeni bir yasa tasarısını meclise sundu ve federal mecliste yasa kabul edildi. Buna göre yasa Alman borsasına kayıtlı toplam 108 Alman şirketinin, yani büyüklü küçüklü 108 Alman şirketinin denetim kurulu üyelerinin %30'unun kadınlardan oluşmasını öngörüyor. Aynı şekilde resmi dairelerde, mahkeme heyetlerinde ve kamuya hizmet veren şirketlerde de bundan sonra %30 kadın kotası zorunlu olacak. Çok önemli bir adım. Ancak muhalefet pek memnun değil. Toplumun yarısının, %50'sinin kadınlardan oluştuğunu söylüyor muhalefet partileri ve kota %50 olmalıydı diyor. İşverenler ise kota uygulamasının şirketlerin kendi eleman politikalarını, kıstaslarını yoka saydığını ya da sayacağını ve uzmanlık niteliğinin geri plana atılacağını savunuyor. Yani anlaşılan konuyla ilgili tartışmalar bu eşitlik yolunda atılan çok önemli adıma rağmen bundan sonra da sürecek.
Evet, biz de bunları yine yakından takip etmeye devam edeceğiz. Hemen bir başka konuya geçelim o zaman. Yeni göç yasası tartışmaları da gündemde. Bununla ilgili neler paylaşacaksınız dinleyicilerimizle?
Evet, Almanya'nın göç tartışmaları bitmez. Çünkü tam bir göç ülkesi. 5-6 milyon insan göçmen olarak tanımlanıyor. Ve sürekli olarak yeni bir göç yasasına ihtiyacı olup olmadığı tartışılıyor. Bu önümüzdeki günlerde de çok tartışılacak yeni bir gelişme var. İktidar ortaklarından Sosyal Demokrat Parti SPD, Almanya'daki istihdam piyasasındaki kalifiye eleman açığını kapatabilmek için Almanya'nın 21. yüzyıla yakışır yeni bir göç yasasına ihtiyacı olduğunu vurguluyor ve buna örnek olarak da Kanada modelini gösteriyor. Bu modelin Almanya'ya uygulanmasını talep ediyor. Şu andaki uygulamada, Almanya'daki uygulamada Avrupa Birliği vatandaşları açısından buraya gelip çalışmak sorun değil. Ama diğer ülkelerden, yani Türkiye'den mesela Türk vatandaşları Almanya'da bir iş yeri bulmak için en azından belli bir maaş düzeyine, belli bir seviyeye geçmesi gerekiyor. Ayrıca bu iş yerine Almanya'dan birinin talip olmaması gerekiyor. Yani bir sürü engel var. Kanada ise değişik kategorilerde yaş, işte eğitim seviyesi, İngilizce veya Fransızca dil bilgisi veya mesleki deneyimini dikkate alarak 100 üzerinden başvuruna puan veriyor. Toplam 67 puanı geçenler bir listeye alınıyor ve istihdam piyasasında bir iş yeri açıldığında hemen listedekiler sıradan alınıyor. Bu modelin Almanya'ya getirilmesi isteniyor SPD tarafından ve Başbakan Merkel ve partisi CDU da bu modeli benimsiyorlar. Herhalde önümüzdeki günlerde göçmenler açısından, Türkiye'den gelecek ya da gelmeyi planlayan göçmenler açısından da olumlu olarak yaşama geçirecek bir model.
Evet, umarız bir an önce hayata geçer diyelim ve son olarak da grip salgınını soralım. Ciddi bir grip salgını var herhalde.
Evet, o esasında sokaktaki vatandaşı belki de en çok ilgilendiren konu. Herkes sokakta kimle konuşsanız aman bana bulaşmasının telaşı içinde tam anlamıyla kasıp kavuruyor salgın Almanya'yı. Uzmanların elindeki sayılara göre salgının başladığı ve geride kalan 6 haftada gribe yakalanıp yatağa düşenlerin sayısı geçen senenin tamamında grip olanların sayısını geçmiş durumda. Bunun nedeni de insanda toplum, Alman toplumu çok disiplinli bir toplumdur grip aşısı konusunda. Ancak bu disiplini galiba yavaş yavaş kaybediyorlar. Normalde Ekim, Kasım ayında doktora gittiğinizde hemen aşı yapılır. Ama bu yıl, daha doğrusu geçen yıl grip aşısı yaptıranların sayısının çok daha az olduğu saptanmış. Ve grip salgınının ülke ekonomisine maliyetinin şimdiden 2.2 milyar avroyu bulduğu açıklandı. Çok sayıdaki hastalık vakasının sonuçları Almanya'nın toplam üretimi bu yıl %0.3 oranında düşmeye neden olacak bir gelişme. Tabii bu hesaplamalar yapılırken nüfusun %20'sinin hastalandığı ve çalışanların ortalama 5 gün evde dinlendiği esas alınıyor. Benim çevremde de tanıdığım birçok insan hasta durumda. Ben de 3 kere masaya vuraraktan aman bana geçmesin diye dua ediyorum doğrusu.
Evet, biz de gribe yakalanmamanızı diliyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Ve yine birlikte olmak dileğiyle kolay gelsin. Hoşça kalın sevgili Cem Dalaman. Sağ olun.
Alternatif Anne.
Yüzünü dökme küçük kız, bırak üzülmeyi. Yalnız sen misin bir düşün, unutan sevilmeyi.
Her siyah yıllardır el ele vererek binlerce lösemili çocuğumuzu hayata kazandırdık. Bugün ülkemizin en donanımlı onkoloji hastanesini kurarken de bizi yalnız bırakmayacağınıza inanıyoruz.
Hadi bir tuğladı sen koyar mısın?
Lösev hayat verir.
Sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri, radyo spotundan da anladığınız üzere konuğumuz LÖSEV'den Alternatif Anne köşemizde. Sevgili Gülüş Türkmen yine bizimle birlikte, alternatifanne.com kurucusu ve bir de konuğu var. LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Sayın Macide Ercan. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, çok önemli bir konudan söz edeceğiz değil mi sevgili Gülüş bugün?
Evet, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Türkiye'de her yıl 175 bin yeni kanser vakası ile karşılaşıyormuşuz sevgili Nilgün. Benim bugün bu konuyu seçmemin bir de özel nedeni var. Geçtiğimiz hafta bir blogger annemizi, evet, sesimi titretmemeye çalışacağım. Atakan'ın annesi Gamze Akbaş'ı kaybettik lösemiden. Belki detaylarını Macide Hanım şimdi bize biraz anlatır. Biz aslında
evet,
bu programı...
mutlaka bütün dinleyicilerimiz biliyorlardır. Çünkü tüm Türkiye
aldatı,
üzüldü.
Anne camiası çok iyi biliyor ve gerçekten.
Ama bir paylaşalım isterseniz.
Evet, kısaca aslında Gamze'den başlayarak löseminin tam olarak ne olduğunu ve nasıl yayılmakta olduğunu biraz anlatabilir miyiz?
Öncelikle programınıza misafir ettiğiniz için kurum adına çok teşekkür ediyorum. Sesimizi duyurmak adına çok önemli bir katılım bizim adımıza da.
Biz teşekkür ederiz katıldığınız için.
Gamze Hanım'ın ailesine de başsağlığı diliyoruz bu vesileyle. Gamze Akbaş bizim de çalışmalarımız gereği yakından takip ettiğimiz bir hastaydı. Hı hı. Kendisi yaşadığı süreçte sorunlarla ilgili çok yakından takip ettik ve biz de çok üzüldük. Erişkin kanser hastalarında löseminin artık görülmesi çocukluk çağı kanser hastalığından çıkması anlamında taşıyor biraz daha. Lösemi halk arasında bilinen ismiyle kan kanseri ama artık çocukluk çağı kanseri değil, erişkin hastalarda da görülen bir kanser.
Yetişkinlerde daha, evet, sık görülen bir hastalık aslında herhalde değil mi?
Aslında şu dönemde sıklık ayrımı çok yapılamamakta. Hı hı. Az önce Gülşah Hanım'ın da paylaştığı gibi her yıl 170 75 bin yeni kanser vakası ülkemizde görülüyor ve bu erişkinlerde de çocuklarda da birçok farklı yaş gruplarında kendini gösterebiliyor. Evet. Bu nedenle biz de çalışmalarımızı genişlettik. Şemsiyemizin altına sadece lösemili çocuklarımızı değil, diğer tanılı kanserli çocuklarımızı ve erişkin kanser hastalarını da aldık. LÖSEV olarak 1998'den bu yana yola çıktığımız bu anlamlı yol süreçte hem lösemili çocuklarımıza artık son 4-5 yıldır diğer kanser tanılı çocuklarımıza ve erişkin kanser hastalarımıza da yardımlarımızı iletiyoruz. LÖSEV Onkoloji Kenti'nin hayata geçmesiyle bu tedavi süreciyle de birleşerek daha anlamlı bir destek haline gelecek.
Evet.
Ben yine Gamze'nin durumundan yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Bu kadar hayata tutunmak istemiş bir annemizi maalesef kaybettik. Halbuki moralin yüksek bir değer olduğunu biliyoruz. Hı hı. Yani çok işe yaradığını da biliyoruz. İyileşme oranlarını ben merak ediyorum ve iyileşme sürecinde tabii ki aileye ne yapılabileceğini merak ediyorum. Nasıl destek olunabileceğini.
Öncelikle biz Lösante Lösemili Çocuklar Hastanemizde çocuklarımızın tedavisini tamamıyla parasız olarak karşılıyoruz. Çocuklarımızın hem tedavi hı hı. sürecinde ve tedavi sonrasında da eğitim süreçlerinde de hı hı. her şey tamamıyla parasız. Bağışçılarımızın ve gönüllerimizin destekleriyle. Bu süreçteki paylaşımlarımız ve elde ettiğimiz veriler %91 başarı oranı olarak kendini gösterdi.
%91 evet, çok evet. yüksek aslında.
Evet. Kesinlikle. Lösante'de elde ettiğimiz başarı oranı bu. LÖSEV Onkoloji Kenti'nin hayata geçmesiyle beraber %100'lere taşımayı hedefliyoruz bu başarı oranını. Hem çocuk hastalarımızla hem de erişkin hastalarımızla %100'ü hedefliyoruz.
Umarım. Evet, umarız öyle olsun. Gamze Akbaş'ın bilmeyen dinleyicilerimiz için kısacık öyküsünden sonra yine devam edelim.
Aslında bu işi size bırakmayı tercih ederim. Ama benim görebildiğim kadarıyla bir annemiz yaşamak istedi ve bunu ulaşabildiği kadar çok kanala, Okan Bayülgenlere, Ayşe Armanlara ulaşarak duyurdu ve uyumlu kan bulundu değil mi?
İlik
nakli sürecinde. Evet. Evet, yani içinde. Süreç çok güzel geçmiş gibi göründü. Evet. Biraz önce Macide Hanım'dan.
Geç mi kalınmıştı acaba?
O noktada bizim de takip ettiğimiz kadarıyla Gamze Hanım'ın bir enfeksiyon sorunu yaşadığını biz de takip ettik tedavi sürecinde. Ve ne yazık ki hayatını kaybetti.
Bu ek bir komplikasyon değil mi? Evet. Ya aslında süreç güzel.
Beklenmeyen bir süreçte evet. Evet. Herkesi evet. üzen bir nokta oldu.
Evet. Evet. LÖSEV ne zaman çıkmıştı bu yola? O zamandan beri neler yaptınız bu süreçte? Onu öğrenmek istiyorum ben.
Biz kanserle savaşa 1998 yılında başladık. Aslında kurucumuz kendisi de bir doktor. Çocuk kan hastalıkları uzmanı Doktor Üstün Ezer. Hı hı. Kendisinin ve bir grup idealist arkadaşının başlattığı bir çalışmaydı. Hem çocuklarımızın hem de çocuklarımızın ailelerinin sorunlarına akıllı çözümler üretmek adına çıkılan bir yoldu. Ve vakfın temelleri 1998 yılında Ankara'da atıldı. Şu an Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'da da irtibat ofislerimiz var. Diğer illerde ne yapıyoruz? Diğer illerde de hem gönüllülerimiz, hem tedavisini tamamlayan gençlerimiz, hem ailelerimiz ve bağışçılarımızla bu çalışmaları el birliğiyle yürütmeye gayret ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarımız eş zamanlı sürdürmeye çalışıyoruz.
Macide Hanım, ailesinde lösemili biri olan herkes için, yani bu anne olabilir, baba olabilir ya da çocuk olabilir. Psikolojik olarak nasıl bir ruh haline giriyoruz ve neler yapmamız gerekiyor? Belki çevrenin bunu bilmesi de çok önemli. Yani çevrenin o aile için nasıl konuşması, biraz bize bunları anlatabilir misiniz? Nasıl tabii. yaklaşmamız gerekiyor?
Az önce hocamızı dinlerken çok güzel noktalara değindiğini fark ettik. Hı-hı. Bizler de elimizden geldiğince tüm personeller, özellikle çocuklarımızla birebir çalışan hastane personellerimiz, sosyal hizmetler personellerimiz.
Psikolog, psikiyatr.
Evet, bunları çok önemsiyoruz. Çocukların tedavi sürecinde bu bir zincir. Anne babanın moral motivasyonu çocuklara da yansıyor.
Peki böyle bir dönemde daha mı çok birbirlerine bağlanıyorlar yoksa tam tersi kopuyorlar mı?
Aslında her iki farklı hikayeyle de karşılaşabiliyoruz. Hı hı. Aileyle karşı karşıya geldiğimizde. Hı hı. Ama o noktada sosyal hizmetler, personellerimizin çalışmaları, yine bizim aldığımız tedbirlerle karşılaştığımız her problemde bir çözüm noktamız olabiliyor. Hı hı. Eğer anne ve babanın karşılaştığı zorluk, bir problem ya da bir ayrılma söz konusuysa, zaten o noktada bizde gereken psikolojik destekler ya da ailenin o süreci kolay atlatmasını destekleyecek çalışmalar yapıyoruz. Bu hangi çalışmalar olabiliyor? Gülşah'ın söz ettiği gibi moral motivasyon bu noktada çok önemli. Hı hı. Sadece tedavi sürecini yürüten ailenin değil, onun çevresindeki diğer akrabaları, arkadaşları, dostları da aileye çok yakından etkileyebiliyor. Biz bunu bilerek hem ailelerimize bu zorluklarla başa çıkma yollarını anlattığımız, örneğin Lösemi'yle yolculuk projemiz var. Onları bir araya topluyoruz ve karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkma yöntemlerini
anlatıyoruz. Bu çok uzun bir yolculuk ama, değil mi? Çok, evet, uzun, çok uzun bir süre.
3,5 yıl. Evet, biraz evet. Önce konuşuyorduk. Beni de çok vuran bir şey var burada aslında. Biliyoruz ki kanser normalde çocuklarda daha hızlı yayılıyor. Çünkü hücreler daha hızlı, evet, çoğaldığı için, bölündüğü için. Evet. Fakat çok enteresan bir şekilde çocuklarda löseminin iyileşme oranı daha yüksek.
Evet, evet.
İşte bu tamamen çocuğun moraliyle ve yaşama tutunmasıyla, hı-hı, ilgiliymiş. Macide Hanım'dan öğrendim.
Evet. Çok biz de bu, mucize olarak görüyoruz. Aslında bizim çocuklarımızın hepsi birer kahraman. Bir sloganımız da vardı geçmiş yıllarda da, belki takip etmişsinizdir çalışmalarımızdan da. Hepimiz birer mucizeyiz.
Diyecek kadar mucizelerin artarak devam etmesini
diliyoruz. İşte moral de bir mucize, evet, aslında. Yani moral mucize, hı-hı, yaratıyor. Evet. Belki burada bunu iyice, evet, vurgulamak.
Ama ilk başta herhalde öncesinde bir şok, sonra inkar dönemi, evet, mi başlıyor, evet, değil mi? Ardından yapılan oldu, destekle belki de o 3,5 yıl atlatılabiliyor.
Evet, tüm bu süreci biz kendimizi gerekli eğitimlerle, gerekli dokümanlarla ailemizi nasıl daha iyi bu süreci hazırlayabiliriz ve bu süreci nasıl kolaylaştırabiliriz onlar için, bunlara odaklıyoruz. İllerde yaptığımız iyilikler tır etkinliklerimizle beraber düzenlediğimiz seminerlerden, yine bir projemiz var. Çok güncel şu an yürüttüğümüz bir proje. Ondan biraz söz etmek istiyorum. Lütfen. Kanser Kaderimiz Olmayacak isimli bir Avrupa Birliği projemiz şu an seminerlerle devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında. En son Kayseri'de bir seminerle Kayserili ailelerimiz, kamu personelleri, tedavisi tamamlanan aileler, devam eden aileler bir araya geldik. Gönüllülerimiz, bağışçılarımız. Onları bu noktada hepimizin merak ettiği gibi hastalık süreciyle nasıl başa çıkabiliriz? Hastalıktan sonra aynı zamanda dikkat etmemiz gereken noktalar, hı hı, nedir? Yakalanmamak için aslında nelere dikkat etmeliyiz ve hasta haklarımız nelerdir? Bu, hı, noktada kamuoyu olarak sizler neler yapabilirsiniz? Bunları hatırlattığımız bazı veriler paylaşıldı. Bu da paylaşılmaya devam edecek. 2015 yılı boyunca Türkiye'nin dört bir yanında belirli illerde proje kapsamında belirlenen adım adım bu süreç tamamlanacak.
Şunu merak ettim, lösemiye yakalanmamak mümkün midir? Yani lösemiyi ne yapıp edip baştan bypass etmek mümkün müdür? Lösemiye yakalanıp yakalanmayacağımızı tahmin edebilir miyiz?
Evet, bu proje aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Kanser kaderimiz olmayacak. Kaderimizin olmaması için neler yapabiliriz? Elimizden gelen birçok şey var. Elimizde olan sebeplerle aslında biz kanser sürecine bir şekilde dahil oluyoruz. Yediklerimizle, içtiklerimizle, soluduğumuz havayla, yine az önce hocamızın bahsettiği gibi psikolojik etkenlerle. Bunların hepsi birlikte bir arada kanseri ortaya çıkaran
etkenler. Genetik etken şeyi nedir, evet, oranı nedir?
Genetik faktörler de var. Kanserin tam olarak lösemi alanında da yapılan çalışmalar hala devam ediyor. Bizim de hem gıda hem genetik laboratuvarlarında yaptığımız çalışmalarımız var. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'le de danışmanlık statüsünde bunları paylaşıyoruz. Bu tam olarak şu nedendir denemiyor henüz. Ama özellikle bu saydığımız etkenlerle beraber genetik yatkınlık da çok önemli bir nokta. Ailede bir kanser hikayesi varsa, anne ve baba da birlikte varsa ve bu haliyle birlikte olduğunda çocuğa da yansıyabiliyor, risk artabiliyor. O yüzden akraba evliliklerinin önemli derecede katkısı da kansere göz ardı edilemeyecek kadar.
Peki sonradan tekrarlaması söz konusu mu?
İyi bakım, hijyen, beslenme, bunlara özen gösterilirse aslında tekrarlanma riski yok. Ama biz hep şöyle ifade ediyoruz, daha somutlaştırmak adına. Tedavisi tamamlanan çocuklarımız ya da tedavisi tamamlanan hastalarımız hepimiz kadar risk altında. En az sağlıklı bir insan kadar risk altında. Bizler nasıl iyi bakım, beslenme, hayatımızda hijyene yer veriyorsak ve moral motivasyonumuzu yüksek tutmaya önem gösteriyorsak, diğer hastalarımız için de, tedavisi tamamlanan hastalarımız için de o önemli.
Kaç çocuğunuz var Lösemili Çocuklar Köyü'nde?
Lösemili Çocuklar Köyü'müzde sayılar değişebiliyor.
Evet.
Türkiye genelinde 17 bini aşkın hastamız var. Bize kayıtlı. Tedavisi devam eden, tedavisi tamamlanan, tedavisi süren, aynı zamanda yeni tanılı hastalarımız. Lösemili Çocuklar Köyü'müzde de apart evlerimiz de şehir dışından gelen, memleketlerinden geldiğinde burada kalacak yeri olmayan ailelerimizi biz konaklatıyoruz. Bir otel sıkıntıları olmasın ya da bir şekilde dışarıda kalmasınlar diye.
Evet. Süremizin sonuna geldik sevgili Gülüş. Son bir cümle belki.
Bu kadar. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Moralinizi kaybetmeyin. Moral her şeyden daha önemli.
Bir cümle.
Ben de son olarak tüm bizi dinleyenlere bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gönüllülük ve bağışçı desteği bizim en büyük destek alanlarımızdan. Bizimle ilgili web sitemizden gerekli bilgileri edinebilirler.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Macide Ercan, LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu ve sevgili Gülüş Türkmen. Haftaya yine birlikte olacağız.
Görüşmek
üzere. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük bu kadar. Yarın yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hayatın sesleri.
Bilecik 25 yıl.